Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim. Ben Deniz Sami Türkkan ve stüdyo konuğumuz, kıymetli hocamız Hüseyin Kayapınar. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bu programda yine her programda olduğu gibi sizlerden gelen soruları ve bizlerin derlemiş olduğu soruları hocamıza soracağız ve onların kıymetli cevaplarını sizlerle buluşturmuş olacağız efendim. Programımıza yine WhatsApp hattımızı hatırlatarak başlayalım. 0537 734 48 48 0537 734 48 48 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Bizler de hocamıza sorar, onların kıymetli cevaplarıyla sizleri buluşturmuş oluruz diyelim ve ilk sorumuzla başlayalım müsaadenizle hocam. Cenazenin defni ve yıkanması konusundaki vasiyetler bağlayıcı mıdır hocam?
Evet, bismillahirrahmanirrahim. Önce vasiyet nedir? Onun üzerinde birkaç kelime söyleyelim. Bir kimse ölümünden sonra kendi bıraktığı mirastan hayır hasenat yollarına sarf edilmesini hayatındayken söylemesi. Yani bir kimse ölmeden önce, yani ben öldükten sonra işte benim malımdan şu kadarını filan yere verin, şu kadarını filan yere verin gibi bir talimat vermesi. Bu vasiyet sünnettir. Yani Peygamber Efendimiz bunu tavsiye ediyor. Ve vasiyet kağıdı yastığın altında dursun şeklinde biliyorsunuz. Böyle genelleme şeyler var dinimizde. Şimdi bu vasiyetten kişinin bıraktığı malın üçte biri kadarı bağlayıcıdır. Yani bir kimse miras olarak bıraktığı malın üçte birine kadarını eğer vasiyet ederse mirasçıların o vasiyeti yerine getirmek mecburiyeti vardır. Hı hı. Mesela diyelim ki kişi vefat etmiş, 450 bin lira değerinde malı var. Bu 200 bin lirasını vasiyet etmiş. Ha, mirasçılar o 150 bin lirasını yerine getirmek zorunda, mecbur. 150 binin üzerindekileri ise isterlerse yerine getirirler, isterlerse yerine getirmezler orada. Yani vasiyetin son sınırı bıraktığı malın, terikenin, mirasın üçte biri kadardır. Ondan yukarısı mirasçıların ihtiyarına, rızasına bağlıdır. Şimdi bütün bu anlattıklarından şu anlaşıldı ki vasiyet malda olur. Hı hı. Yani insanların bedeniyle ilgili konularda efendim vasiyet olmaz. Mesela burada demin sorduğun soru, beni falanca yıkasın, beni falan kabristana defnedin, benim namazımı filanca kıldırsın şeklindeki vasiyetler bağlayıcı değildir. Yani bu şekilde vasiyet etmişse bir kimse, geride kalanların bu vasiyeti yerine getirme mecburiyetleri yoktur. Ha, ama tabii hem çevredekilerin, diğer akrabalarının gönlünü hoş tutmak için ellerine gelirse yerine getirirler, ayrı konu, ama yerine getirilmezlerse eğer bundan dolayı da sorumlu olmazlar. Yani beni falanca yıkasın demiş, falanca cenazemi kıldırsın demiş ama başkası yıkamış, başkası kıldırmış cenazesini. Yani bunun ölüye bir zararı olmaz ve hayatta kalanlara da bir günahı olmaz. Eyvallah. Yani bu tür vasiyetler bağlayıcı değildir. Hı hı. Ama yerine getirilirse de bir sakıncası yoktur.
Eyvallah. Hocam şu oluyor peki bir de, eşlerden birisi vefat ederken diğerine, hayatta kalan eşine diyor ki benden sonra evlenirsen sana hakkımı helal etmem. Böyle bir şey mümkün mü hocam?
Hayır, böyle bir şey asla mümkün değil, caiz de değildir, günahtır bu. Hı hı. Çünkü bu evlilik dinimizin teşvik ettiği bir şeydir. Yani Peygamber Efendimizin çeşitli hadisleri var, Kur'an-ı Kerim'in emri var evlenmeyle ilgili. Dolayısıyla bunun önüne engel koymak doğru bir hareket değildir, evliliğin önüne. Hatta Peygamber Efendimiz evliliği teşvik etmek için külfetsiz olanı tavsiye ediyor. Yani düğünlerde masrafı fazla olmasın diyor. Hmm. Ki imkanı dar olanlar da evlenebilsinler. Şimdi burada kişi öldü. Öldükten sonra artık onun hanımıyla alakası bitti. Sadece kişi öldüğü zaman hanımının 4 ay 10 gün bir beklemesi gereken bir hakkı var ölen kişinin. Buna iddet diyoruz. Onun dışında başka bir hakkı kalmadı. Dolayısıyla ister kadın olsun ister erkek olsun, ben olduktan sonra sen aman evlenme kimseyle şeklindeki vasiyeti geçerli değildir. Bunu daha çok insanlar, yani çocuklar rezil olmasın. Hı-hı. Yok üvey ana, üvey baba çocukları işte sıkıntı yapar. Onlar huzursuz olurlar gibi gerekçelerle söylüyorlar ama doğru bir hareket değil bu.
Eyvallah hocam. Hocam, belirli bir yerde kurban kesmeyi adayan kimse adağını başka bir yerde kesebilir mi?
Şimdi iki türlü adak, iki türlü olabilir. Bir bedeni olur, bir de mali olur. Hı hı. Bedeni olması oruç tutma, namaz kılma, Kur'an-ı Kerim okuma gibi adak olabilir. Mali olması da kurban kesme, sadaka verme gibi olabilir. Şimdi mali olanlarda, mali olan yani kurban kesme, zekat, sadaka verme gibi konularda tayin edilen yer, zaman, mahal bağlayıcı değildir. Yani ben falan yerde kurban keseceğim diye adamışsa bir başka yerde kesebilir. Ben falan yerdeki fakirlere sadaka vereceğim dediyse başka yerdeki fakirlere de verebilir. Bu bağlayıcı değildir. Peki bedeni olan ibadetler bağlayıcı olur mu? Burada cumhur ulema, yani ulemanın çoğunluğu hayır, bağlayıcı değildir. Yani insan ben nafile namaz kılacağım Allah rızası için diye adakta bulundu. Onu istediği yerde namazı kılar. Efendim ben falan camide kılacağım. İşte Sultanahmet Camii'nde kılacağım veya Ayasofya Camii'nde kılacağım diye adakta bulunsa şart değildir. Bir başka camide adağı yerine getirebilir. Ancak bazı alimler şöyle derler: Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'da kılınmak üzere adanan namazların oralarda kılınması gerekir mümkünse. Yani adam demiş ki ben Mescid-i Haram'da şu kadar namaz kılacağım, Mescid-i Nebevi'de bu kadar namaz kılacağım, Mescid-i Aksa'da bu kadar namaz kılacağım diye adakta bulunmuşsa, bazı alimlere göre adağını oralarda yerine getirmelidir. Onun dışındaki yerlerde yaparsa adak gerçekleştirilmiş olmaz diyor bazı. Hı. Ama ulemanın çoğunluğu hayır, şart değildir. Başka yerlerde de o adağı yerine getirebilir derler. Ki kurban konusunda zaten hiç tereddüt yok. Bir de şunu yapıyorlar, aslında o yanlış. Falan yatırda kurban keseceğim diyor, yatır. Hı. Yani işte toplumun şey yaptığı, hüsnü zan beslediği, işte Evliyaullah'tan kabul ettiği falan türbeler var. Yani tabii bunlardan bazıları gerçekten öyledir, bazıları yanlış şeydir, tespittir falan, ama toplum bunları diyor, diyelim ki şey yapıyor, önemsiyor ve oralarda kurban kesmeyi adıyorlar, bu yanlış. Hatta bu günahtır bile, yani oradaki ölüyle alakası yoktur kurbanın. Kurban Allah için kesilir.
Eyvallah hocam. Kişi adak kurbanını kurbanda kesmesi için ihtiyaç sahibi başka birine verebilir mi?
Şimdi bir defa kurban adağının yerine getirilebilmesi için, hı hı, hayvanın adak niyetiyle kesilmesi lazım. Peki kim kesecek bunu? Ya adayan bizatihi kendisi keser veya adayan bir başkasına vekalet verir. Der ki benim adıma kes der. Şimdi ama burada soruda olduğu gibi fakire bağışlayıp da, fakire bağışlarsa, canlı olarak bağışlarsa artık o kurban olmaktan çıkar. Yani adak kurban olmaktan çıkar. Fakirin malı olur. Fakir olan istediğini yapar. Ama parayı veriyor fakire. Diyor ki bak benim bu adağım var. Bu paramla adak, işte kurban al ve kes benim adıma derse bu caizdir. Çünkü kurbanda vekalet caiz olur. Yani hem kurban bayramındaki kesilen kurbanda hem de adak kurbanlarında vekalet yoluyla kestirmek caizdir. Yani insan kendisi kesebileceği gibi başkasına da kestirebilir ama dediğim gibi vekalet verecek ve vekalet yoluyla kestirecek.
Hocam bu vekalet konusunda kurban bayramını geçtik ama adak için sormuş olayım bunu. Vekaleti lafzen vermek gerekir mi?
Elbette, şimdi öbür taraf bilmez ki niye verdiğini. Hı hı. Yani adak kurbanı dediğin zaman onun ayrı bir sarf şekli var. Nafile kurban dediğin zaman başka bir sarf şekli var. Mesela adak kurbanını adak sahibi yiyemez. Adak sahibinin usul furuğu, yani üst soyu alt soyu yiyemez, zenginler yiyemez. Bunu ne bilecek şey? Kendisine vekalet verilen kişi ne bilecek? adak sahibinin söylemesi lazım ki o bilsin.
Hı. Eyvallah. Hocam
tabii bu zekatta mesela zekat verirken verdiğin kişiye zekat demen şart değil. Lisanen. Hı hı. Kalben niyet ettiğin zaman tamam. Bu oluyor. Çünkü zekat verdiğin zaman karşı tarafın mülkiyetine geçiyor o zaten. Hı. Onu dilediği gibi sarf edebilir.
Eyvallah. Hocam adadığı adağı yerine getirecek gücü olmayan kimse ne yapmalıdır?
Şimdi bu gücünün yettiği kadarıyla yerine getirir. Eğer ileride gücü yeterse ileride yerine getirir. Aksi halde yapabileceği bir şey yok. Şimdi bazı adakların bizzatihi kendisinin yerine getirilmesi lazım. Bazılarında niyabet geçerli. Niyabet yani adadığı şeyin yerine bir başka bir şey yapabilir. Hı. Mesela nedir o? Oruç. Şimdi oruç tutmaya adamış. Ama sağlığı el vermiyor. Bu ne yapacak? Maddi gücü yerine ise her bir gün için o adadığı oruç günleri için sadaka verecek. Fidye verecek. Hı. Aynen Ramazan'da tutamadığı orucun fidyesini verdiği gibi adadığı orucun da fidyesini verecek. Adam ömür boyu oruç tutmaya adamış. Ha, bu teorik olarak mümkün. Teorik olarak mümkün. Yani kişi ömür boyu oruç tutabilir. Yani iyi bir şey değildir, ayrı konu. Ama tutabilir. Eğer bu kişi sağlıklı olduğu sürece orucu tutacak. Ha, oruç tutmaya gücü yetmez bir hale gelince ömür boyu oruç tutmaya adayan kişi o zaman ne yapacak? Maddi gücü yerindeyse her gün için bir fitre miktarı fidye verecek. Ama maddi gücü de yerinde değilse Allah'tan af dileyecek. Ama mesela bir kurbanın yerine başka bir şey yapamaz. Yani kurban adamışsa onun yerine başka bir şey yapamaz. Veya sadaka vermeye adamışsa onun yerine başka bir şey yapamaz. Adam diyor ki 1 milyar lira sadaka vereceğim diyor. Ama elinde 100 bin lirası var. 100 bin lirasını verir ondan sonrası için Allah'tan af diler. Çünkü 1 milyar lira sadaka vermesi onun gücünün çok üstündedir. Böyle bir şey adağı yerine getirmek mümkün değildir. Hiç parası yok, hiç malı yok. Ve adakta bulunmuş. Altından kalkamayacağı kadar. Onun yapacağı bir şey yok, Allah'tan af diler.
Eyvallah hocam. Hocam umreye giden kimse kurban kesmeli midir?
Şimdi umrede kurban yok. Yani şimdi biliyorsunuz kurban bir kurban bayramında işte varlıklı kişilerin kestiği kurban var geçtiğimiz günlerde olan. İki, hacca gidenlerin ve hacca gidip de orada temettü veya kıran haccına niyet edenlerin kestikleri kurban var. Bir adak kurbanı var. Akika kurbanı dediğimiz yani doğan çocuklara şükür için çocuklardan dolayı kesilen kurban var. Bir de haçtaki yapılan bazı yanlışlıklardan dolayı ceza olarak kesilen kurbanlar var. Şimdi bunların içerisinde umre kurbanı yok. Zaten umre ne zaman yapılır? Haç mevsiminin veya haç günlerinin dışındaki günlerde yapılır. Ve orada da herhangi bir şey yok. Ama şu olabilir adam umreye gitmiş, haç yapamıyor. Orada mukim olmuş. Yani mukim olmuş deyince 15 günden fazla kalmış. Hı hı. Peki onun udhiye kurbanı yani bayramdaki kesilen kurbandan kesmesi gerekir mi? O tartışmalı. Hı hı. Bazı alimler gerekir diyorlar, bazıları gerekmez diyorlar.
Eyvallah hocam. Hocam ihramdan çıkmadan kıyafet giyen kimse ne yapmalıdır?
Şimdi giydiği kıyafetin süresine göre değişir. Hı hı. Yani bir kimse 24 saat veya yarıdan 12 saatten fazla kıyafet giyerse o zaman kurban kesmesi lazım. Hanefi mezhebine göre. Yani adam haç veya umre için ihrama girmiş. Görevlerini bitirmiş. Tıraş olup ihramdan çıkması gerekirken yapmamış, elbise giymiş. Ha, ne kadar süre bu elbise onun vücudunda kalmış? Eğer 12 saatten fazla kalmışsa o takdirde bir kurban keser. Ama daha az kalmışsa fidye verir. Yani her bir fakire 10'ar riyal en az olmak üzere 6 fakire fidye verir.
Eyvallah hocam. Hocam teheccüd namazı nedir?
Şimdi gece kılınan namazdır teheccüd. Hı hı. Yani kişi geceleyin uyuduktan sonra gecenin bir bölümünde kalkıp sabah namazı vakti girmeden önce, yani yatsı namazı vakti devam ederken Allah rızası için kıldı ve teheccüd niyetiyle kıldığı namazdır. Hı hı. Bu Peygamber Efendimiz bunu teşvik ediyor. Hatta Kur'an-ı Kerim'de nafile olarak, fazladan olarak teheccüd kıl diye Peygamberimize emir var. Kime alimler, yani daha doğrusu cumhur ulema, alimlerin çoğunluğu, bu Peygamberimiz için farzdır ama bizim için sünnettir derler. Hı hı. Ama hayır, bu ümmet için de farzdır diyenler de var. Şaz da olsa, az da olsa bunu diyenler de var. Çünkü ayette diyor Peygamberimize emrediliyor. Peygamber'e emredilen ümmetini de bağlar şeklinde bir bakış açıları var ama asıl olarak tabii kabul edilen görüş şey yoktur.
Bize farz
değildir. Farz değildir. Şeye. Peki ne yapacak bu kişi? Dediğim gibi bir defa bir miktar uyumuş olacak. Sonra uyanacak ve sabah namazı vakti girmeden önce kılacak namaz. Peki ne kadar kılar? 2 ile 8 rekat arasında. 2 rekat da kılabilir, 4 de 6 da 8 de kılabilir. Buna teheccüd namazı denir. Bu namazın sevabı fazladır. Hı hı. Evet.
Hocam 8 rekat kılacak kimse 2'de 1 selam mı vermesi lazım?
Gece namazlarında genelde hadis-i şerif vardır. Salatul leyli metna ve metna diye. Yani gece namazları 2'şer 2'şer rekattır diye. Normalde 2 rekatta selam vermesi hadise uygun olur ama Hanefiler öbüründe caiz görmüşler. Yani 2'de de verebilir, eftaldir ama 4'te de verebilir. Hatta 6'da 8'de de verebilir diyorlar. Yani cevaz olarak ama eftal olanı, doğru olanı, iyi olanı 2 rekatta bir selam vermek.
Eyvallah hocam. Bir de şunu soracağım hocam. Belirli bir süre uyuduktan sonra dediniz ya. Bu uyumanın şu saatten sonra gibi bir...
Yok, öyle bir saat yok. Gece olacak, gece.
Eyvallah hocam. Hocam, belirli vakitlerde kılınması gereken nafile namazların kazası olur mu?
Şimdi belirli vakitlerde kılınması gereken nafile namazlar diye bir namaz olmaz. Şimdi nafile ise gerekli değildir. Nafile farz ve vacip dışında. Hatta sünnette de nafile denmiyor. Kişinin yaptığı ibadetler. Bu oruç olabilir, namaz olabilir veya başka bir sadaka olabilir. Bunlar nafiledir. Bunlara müstahap da denilir. Mendup da denilir. Dolayısıyla bunlar zorunlu değildir. Belli vakitlerde kılınması. Hı hı. Mesela diyelim ki kuşluk namazı. Teheccüd namazından bahsettik. Hı hı. O da nafile namazdır. Ama kişi gece teheccüde kalkamadığı için veya kalkmadığı için daha sonra o namazı kaza edecek diye bir şey yok. Veya kuşluk namazını kılmayınca onu kaza edecek diye bir şey yok. O kılmamıştır, o geçmiştir. Sevaptan mahrum olmuştur. Ancak eğer nafile namaza veya nafile bir ibadete başlamışsa ve tamamlamadan vazgeçmişse veya tamamlayamamışsa Hanefi mezhebine göre onu kaza etmek gerekir. Mesela örnek vereyim. Pazartesi, perşembe günleri oruç tutmak sünnet. Hı hı. Aynı zamanda nafile olur işte bu. Pazartesi günü oruca niyetlendi. Fakat öğle vakti bozdu. Bir mazereti oldu veya olmadı. Bozdu. Ha, o günü kaza edecek. Niye? Çünkü nafileye başlayınca onu kendine vacip kılmış oldu. Onu kaza edecek. Veya diyelim ki namaz, kuşluk namazı kılmaya niyetlendi. Efendim tekbir aldı. Fakat namazı tamamlamadan namazdan ayrılmak zorunda kaldı. Ha ne olur şimdi bu? Onu kaza eder. Ama öyle değil de böyle hiç başladığı bir ibadet değil. İşte kuşluk namazı kılmamış. Evvabin namazı kılmamış. Ha. Veya tahiyyetül mescit namazı kılmamış. Yani camiye girdiği zaman kılınan 2 rekat namaz var. Ona tahiyyetül mescit denir. Bunları sonradan kaza etmek diye bir şey yok.
Eyvallah. Hocam, zekat verilen kimselerin Müslüman olması şart mıdır?
Şarttır. Ancak bu müellefe-i kulüp denilen kalpleri İslam'a ısındırılanlar diye bir grup var. Hı hı. O grubun içerisine gayrimüslimleri de bazı alimler sokuyorlar. Ama onun dışında fakirdir, yolcudur, borçludur, köle azadı söz konusudur filan. Yani Kur'an-ı Kerim'de zekat verilecek yerler. İşte fukara, mesakin, yolcu, borçlu filan onlar sayılır. Bunların Müslüman olması lazım. Bir de müellefe-i kulüp denilen, yani kalpleri İslam'a ısındırılan bir grup var. Bunlar kiblerdir. Bununla ilgili de biraz farklı görüşler var. Yani bazıları yeni Müslüman olmuş. Daha Müslümanlık tam gönüllerine yerleşmemiş. Ama toplum içerisinde yeri olan, insanların efendim değer verdiği kişiler. Ki o İslam'a devam ederse başkaları da İslam'a girer. İslam'dan vazgeçerse başkaları da İslam'dan vazgeçer gibi düşüncelerle. Mesela Peygamber Efendimiz Huneyn gazasından sonra bu yeni Müslüman olan müşriklere ganimetlerden fazla fazla pay vermiş. Ve Kur'an-ı Kerim'de de müellefe-i kulüp geçiyor. Bazıları bunlara söylüyor. Bir de şerrinden emin olmak için veya dine hizmetini, İslam'a hizmetini temin etmek için gayrimüslimlere de zekat o kalemden verilebilir diyenler de var ama genelde gayrimüslime, Müslüman olmayana zekat verilmez.
Eyvallah.
Yani hatta şöyle bir olay var. Bu müellefe-i kulüp denilen grup Resulullah'ın vefatından sonra da aynı o zekattan pay almak istemişler. Hazreti Ebu Bekir halife, Hazreti Ömer halifenin en yakın yardımcılarından diyelim, resmi olmasa da arkadaşlarından birisi. Bu müellefe-i kulüp olarak Peygamber Efendimiz'in kendilerine pay verdiği kişilerle karşılaşıyor birkaçıyla. Ve ellerinde de bir kağıt var. Diyor, nereye gidiyorsunuz? Hazineye gidiyoruz diyorlar. Niye? Orada işte payımızı almak için, müellefe-i kulüp payımızı. Hazreti Ömer, ver bakalım o kağıdı diyor, alıyor. Yok diyor size, şey yırtıyor o kağıdı. Hazreti Ebu Bekir'e geliyorlar. Diyorlar ki, ya halife sen misin, Ömer mi? Hazreti Ebu Bekir, isterse Ömer diyor. İsterse Ömer. Ve Hazreti Ömer diyor ki, biz daha önce size muhtaçtık. Ve o yüzden bu payı veriyorduk size ama şimdi biz güçlendik, size ihtiyacımız kalmadı. Siz bize muhtaçsınız. Artık bu paydan size yok. Yani zekattan bu pay yok size demiş. Ondan sonra da pek uygulanmamış bu müellefe-i kulüp. Zamanımızda olabilir mi, olamaz mı? Mesela günümüzde kalemiyle efendim bazı farklı alanlarla dine hücum edenler var. Onların şerrinden korunmak için veya onlardan istifade etmek için onlara pay verilebilir mi, verilmemez mi? Bugün tabii gündeme getirilebilir, konuşulabilir.
Eyvallah hocam. Hocam, kişi birden fazla olay için küçük baş kurban adadığı zaman bunları bir büyük baş hayvan keserek ödeyebilir.
Tabii olabilir yani. Şimdi ne demek bu büyük baş hayvan? Yedi hisseye kadar kesilebilir. Bu yedi hisseyi farklı insanlardan oluşabileceği gibi aynı kişi de olabilir. Mesela diyelim ki bir adam kurban bayramında kurban kesecek. Ve adağı da var. İki hisse girip o kurbanlığa, büyük baş hayvan kurbanlığa iki hisse girip birisini kurban niyetiyle, birisini de adak niyetiyle kesebilir. Mühim olan burada mesela nedir? O kurbanın bütün ortaklar tarafından şey olarak kesilmesidir. İbadet niyetiyle kesilmiş olması lazım. Şimdi adakta adam iki defa, üç defa adakta bulunmuş ayrı ayrı işler için. Şimdi normalde mutlak konuştuğu zaman zaten adağım olsun bir kurban keseceğim dediği zaman bu koyun kurban edeceğim anlamında gelir. Böyle iki tane, üç tane adamış ve tutmuş bir tane büyük hayvan, büyük baş hayvan kesmiş. Onların tamamını yerine geçer.
Eyvallah hocam. Hocam bir de şunu sormak istiyorum. Biz hani küçükken de bunu çok yapardık, Allah affetsin. İşte ya şu dersten geçeyim, kurban keseceğim. Ağız alışkanlığıyla bunu yapardık. Bunlar adak yerine geçer mi? Kişi bunları sonradan gücü yeterse ödemek zorunda mıdır?
Şimdi çocukken böyle bir şey yaptığı zaman o bağlayıcı olmaz. İlkokuldayken yaparsan o bağlayıcı olmaz ama yükseokulda, lisede, üniversitede yani yetişkin olduktan sonra böyle bir adak yaparsan bu adak tamam. Ama o anda yok. Elinde kurban kesecek hayvan yok. Eğer bu zaten süresi de şart değil. Yani o kurban adayan kişinin o kurbanı 3 gün içerisinde, 5 gün içerisinde, 1 ay içerisinde kesmesi şart değil. Yani zaman ve mekan bağlayıcı değildir onunla. Hı hı. Dolayısıyla daha sonra eğer güç bulursa o zaman onu keser.
Eyvallah hocam. Hocam Kur'an meali abdestsiz okunabilir mi?
Şimdi Kur'an-ı Kerim'i abdestsiz okumak caiz görünmez. Hı hı. Tabii bir peygamber efendimizin bu konuda hadisleri var. Kur'an-ı Kerim'deki bir ayetin yorumu, la yemessehu illel mutahherun. Kur'an'a ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Hı hı. Anlamında ayet var. O farklı şekillerde de yorumlanıyor ayet ama genelde bizim bildiğimiz Kur'an abdestsiz olarak ele alınmaz Kur'an-ı Kerim. Şimdi Kur'an-ı Kerim meali şey değildir. Kur'an değildir. Hı hı. Kur'an değildir. Ama hatta ben geçtiğimiz günlerde bir internette gördüm bir şeyde. O yazıyı yazan kişi tabii ehil birisi değil ayrı konu da. Yani anlamadan okuyorsun hatim oluyor da anlayarak mealini okursan niçin hatim olmasın diyor. Tabii o Kur'an'ın ne olduğunu pek idrak etmemekten kaynaklı bir şey. Yani Kur'an nedir? Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Allah tarafından Cebrail vasıtasıyla Hazreti Peygamber'e gönderilen, okunmasıyla ibadet edilen, iki kitap kapak arasında birleşmiş olan ve Arapça olan metindir. Yani biz bir metne Kur'an-ı Kerim diyebilmemiz için bir, Allah tarafından peygambere gönderilmiş olacak, indirilmiş olacak. İki, Arapça olacak. Üç, okunmasıyla ibadet edilebilir olacak. Kur'an budur. Hı. Arapça olmasının önemi veya olmasa ne olur? Şimdi Kur'an-ı Kerim bir mucizedir. Yani ne demek bu mucize? Yani peygamberlerin gösterdiği, peygamberliklerini ispat etmek için Cenab-ı Hakk'ın izniyle gösterdikleri harikulade, olağanüstü hallere, durumlara mucize denir. Hazreti İbrahim'i ateş yakmamış. Bu bir mucizedir. Niye? Ateşin yakmaması olağanüstü bir şeydir. Hazreti Musa denize girmiş, vurmuş elindeki asayı, deniz yarılmış. Deniz bunları kaplamamış, bu mucizedir. Hazreti İsa körlerin gözünü açmış, ölüleri diriltmiş, bu bir mucizedir. Ve bu mucizeler o peygamberlerin hayatlarında kalmış. Bizim peygamberimizin de çeşitli mucizeleri var. Ağacın yürümesi var, şakkul kamer dediğimiz, ayın bölünmesi var vesaire ama bunlar içerisinde kalıcı olan ve en önemli olanı Kur'an-ı Kerim'dir. Çünkü Kur'an-ı Kerim meydan okuyor inanmayanlara, İslam düşmanlarına. Siz bu Kur'an'ın Allah kelamı olmadığını iddia ediyorsunuz ya, bunun bir benzerini getirin. 10 suresinin benzerini getirin. 1 suresinin benzerini getirin. Hiç getiremiyorlar. Niye? Aciz bırakıyor. Mucize aciz bırakan demek. Bu hangi yönüyle? Hem lafzıyla, yani Kur'an-ı Kerim'in o dizilişi, hem de manasıyla mucizedir. Şimdi bir kimse hiç anlamadan da güzel bir hafızın okuduğu Kur'an-ı Kerim'i dinlese, ondan alacağı, Müslümanın ondan alacağı zevk ile, manasını bilerek tercümesini okuyan birisinden alacağı zevk aynı değildir. Dolayısıyla meal Kur'an-ı Kerim değildir. Ama şu da vardır, İmam Gazali'nin bu sözü söyleyeceğim. Ki İmam Gazali büyük bir İslam alimidir biliyorsunuz. O diyor ki, bir kimsenin diyor, bir ayeti, bir sureyi manasını bilerek ve düşünerek okuması Kur'an-ı Kerim'i düşünmeden, anlamadan hatmetmesinden daha evladır diyor. İmam Gazali böyle diyor ama Kur'an-ı Kerim değildir meal. Dolayısıyla şart değildir mealini okurken abdestli olmak şart değildir ama sonuçta Allah kelamının bizim anlayacağımız dilde çevirisidir. Abdestli olması elbette iyi olur.
Eyvallah hocam. Hocam yemin bozmanın cezası nedir?
Şimdi yemin, 3 çeşit yemin var. Hı hı. Bir lav yemini var, bir gamus yemini var, bir de münakide yemini var. Lav yemini kasıtsız yapılan yemindir. Yani bunu iki türlü tarif ediyorlar lav yeminini. Birisi bir kimsenin yanlışlıkla yaptığı yemin. Yani mesela birisi yaptığını zannediyor bir işi. Yemin ediyor, yaptım diye ama haddi zanna yapmamış. Fakat yaptı zannediyor. Buna lav yemini diyoruz. Veya diyelim ki birine borcu var bir kimsenin. Ödediğini zannediyor ama ödememiş. Ama ödedi zannederek yemin ediyor. Buna lav yemin denilir. Bu bir tanımı. Bir de söz gelişi, laf arasında adet haline gelmiş dil alışkanlığıyla söylenen yeminler var. Ki o bizim Güneydoğu illerimizde çok yaygındır. Bunlara lav yemin denilir. Bunların bir cezası yok. Gammus yemini, yalan yere yemin etmek. Yani borcunu ödememiş, ödemediğini bildiği halde ödedim diye yemin ediyor. Bir suç işlemiş, suç işlediğini bildiği halde işlemedim diye yemin ediyor. Buna gammus yemini denilir. Bunun cezası tevbe istiğfardır. Allah'tan af dilemektir. Dünyevi bir cezası yoktur. Ha, bir de münakide, ileriye yönelik yemin var. Şu işi yapacağım veya yapmayacağım diye yemin ediyor. Ama yeminini bozuyor. Yani yapmayacağım diye yemin ediyor, yapıyor. Yapacağım diye yemin ediyor, yapmıyor. Yeminini bozuyor. Buna münakide yemini denilir. Bu yemini bozmanın cezası, kişinin mali gücü yerindeyse 10 fakiri sabahla akşamla doyurmak veya 10 fakiri giydirmek, buna gücü yetmiyorsa 3 gün peş peşine oruç tutmaktır.
Eyvallah hocam. Hocam, vaktimizin sonuna geldik. Ben teşekkür ediyorum cevaplarınız için. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programında birlikteydik efendim. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek Allah'a emanet olun, hoşça kalın.